Ayrım 67.
Sonuçlara çizelge 14.3'te verilmiştir. Üretilen fikirlerin nicelik ve özgünlükleri, yani orijinallikleri açısından bakılabilir. Nicelik gerçek ve nominal gruplar tarafından ortaya atılan farklı fikirlerin sayısından oluşmaktadır. Eğer nominal bir grubun iki üyesi aynı fikri ortaya atmışlarsa bu tek bir fikir olarak göz önüne alınmıştır. Çizelgeden de görülebileceği gibi nominal gruplar aç parantez yalnız başlarına çalışan bireylerden oluşan kapa parantez gerçek gruplardan daha fazla fikir üretmişlerdir. Bireyler parantez içinde 5 kişinin toplamı ortalama 68.1 fikir üretirlerken gruplar yalnızca 37.5 fikir üretmişlerdir. Benzer biçimde nominal gruplar daha fazla özgün ve yaratıcı fikir üretmişlerdir. Parantez içinde 19.8'e karşı 10.8. Diğer bir deyişle tek başlarına çalışan 5 kişi, birlikte çalışan 5 kişininkinden hemen hemen 2 katı daha fazla ve özgün fikir üretmiştir. Yalnız başına çalışan birisi bir grup içinde olduğundan daha iyi yoğunlaşabilir ve fikirlerini ifade etmek için grubun diğer üyeleriyle yarışma kaygısı olmayacaktır. Eğer grup herhangi bir karşılıklı uyarılma ya da güdülenme sağladı ise öyle görülüyor ki bu diğer insanların engelleyici ve dikkat dağıtıcı etkileri tarafından yenilmiştir. Çizelge 14.3. Gerçek ve nominal gruplarda edim. Koşul 1. Gerçek gruplar. Farklı fikir sayısı 37.5. Özgün fikir sayısı 10.8. Koşul 2. Nominal gruplar. Farklı fikir sayısı 68.1. Özgün fikir sayısı 19.8. Kaynak Taylor ve Arkadaşları 1958. Araştırmaların sınırlılıkları. Yalnız başına çalışan bireylerin gruplardan daha üstün olduğunu göstermesine karşın Taylor ve arkadaşlarının çalışmasında birçok sınırlılık vardır. Bunların en önemlisi grupların görevli olarak kısa bir süre birlikte çalışmış olmalarıdır. Etkili bir birlik haline gelinceye kadar insanların birbirlerini tanımaları ve birlikte çalışmayı öğrenmeleri gerekebilir. En az bir çalışma, Cohen ve arkadaşları 1960, gruplarda fikir fırtınasının üyeler birbirlerini tamamlayacak biçimde sevilip birlikte çalışma konusunda eğitildiklerinde oldukça verimli olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmadaki diğer bir değişken de cinsiyetti. Bazı gruplar yalnız erkeklerden oluşurken diğerleri erkek ve kadınlardan oluşmuştu. İki cinsi de içeren grupların yalnız erkeklerden oluşan gruplardan daha yüksek kaliteli çözümler ürettiklerine ilişkin bazı göstergeler ortaya çıkmıştır. Böylece hem kişilik ve hem de cinsiyet açısından ayrışıklık, yani heterojenlik grupların edimini iyileştirir görünmektedir. Diğer bir sınırlılık çözüm getirmeye çalışılan problem türüyle ilgilidir. Dış yardım nasıl kullanılmalıdır ya da yeni bir diş macunu için nasıl bir slogan benimsenmelidir gibi fikir fırtınası araştırmalarında kullanılan sorunlar mantıksal bir süreçle çözülemezler. Bu soruların doğru ya da tek bir çözüm yeri yoktur. Böyle problemler söz konusu olduğunda grubun üyeleri üstünde uyarıcı herhangi bir etkisi çok yararlı, dikkati başka yönlere çekici herhangi bir etkisi de çok az zararlı olmalıdır. Öte yandan mantıksal olarak çözülebilen tek ve doğru çözümleri bulunan aç parantez bir matematik problemi çözümü, bir uzay gemisi yapma, elektrik ışığını icat etme ya da çözümü zihinsel çaba gerektiren bir problem ya da bilmeceyi çözme, kapa parantez, problemlerde grubun uyarıcı etkisi daha az önemli, dikkati dağıtıcı etkisi daha zararlı olabilir. Gruplar gerçekte iki önemli üstünlük sağlarlar. Üyeler birbirlerinin yaptığı işi kontrol edebilir ve toplu olarak bir tek kişinin kolay kolay sahip olamayacağı bir dizi yetenek sağlarlar. Ancak grupların bu özellikleri yalnızca belirli türden problemlerde yararlı olduğu için grupların ve bireylerin göreli etkililikleri problemin niteliklerine bağlıdır. Karmaşık aritmetik problemleri gibi birbirinden ayrı çok sayıda işlem içeren problemler üzerinde çalışırken oldukça etkilidirler. Böyle durumlarda üyelerin birbirlerinin yanlışlarını yakalama yetenekleri özellikle önemlidir. Bir grup yalnız başına çalışırken bireyin yoksun olduğu bir denetim sistemi sağlar. Öte yandan gruplar gerçekte birlikte çalışmamaktadırlar. Ayrı ayrı çalışan üyeler bireysel olarak birbirlerinin işini kontrol ederler. Bu fikir fırtınasından oldukça farklıdır. Fakat bazı koşullar altında grupların yalnız başlarına çalışan bireylerden daha iyi iş yaptığı görülmektedir. birbirinden ayrı bir dizi beceri gerektiren problem ya da sorunlara gruplarda daha iyi çözümler getirilmesi olasılığı daha yüksektir. Eğer bir problemi çözmek için matematik, hücre biyolojisi ve organik kimya bilgisi gerekli ise tek başına bütün bu bilgilere sahip bir birey çözümü bulabilecek durumdadır. Bir üniversitenin herhangi bir fakültesindeki öğretim üyeleri arasında bile bir tek kişinin bütün bu bilgi ve becerilere sahip olması olasılığı çok düşüktür. Ancak eğer böyle bir fakültenin öğretim üyelerini 5 kişilik gruplara ayırırsak 5 profesörün gerekli 3 beceriye sahip olması olasılığı daha yüksektir. Böylece biraz uzmanlık gerektirdiği açık olan bu durumda gruplar bireylerden daha iyi bir konumdadırlar. Bir dizi farklı beceri gerektiren birçok problem üzerinde aşama aşama çalışılabileceği unutulmamalıdır. Örneğin ilk aşama yalnızca hücre biyolojisi bilgisi gerektirebilir. İkinci aşama yalnızca matematik bilgisi, üçüncü aşamada yalnızca organik kimya bilgisi gerektirebilir. Bu tür bir problem ya da sorunda bireylere aşama aşama çalışma ve bulgularını her aşamanın sonunda ortaya koyma olanağı verdiğimiz sürece grupların bireylerden daha üstün oldukları konusunda bir kesinlik yoktur. Böylece grupları bireylerden daha az verimli ya da daha az etkili bulan deneyler yanıltıcı olabilir. Rastgele oluşturulmuş ve göreli olarak kısa bir süre birlikte çalışan grupların hemen hemen kesin olarak yalnız başlarına çalışan aynı bireylerden daha verimsiz olacakları sonucuna varabiliriz. Ancak gerektiği gibi oluşturulmuş ve iyi eğitilmiş grupların bazen bireylerden daha yaratıcı ve etkili olmaları olasılığı her zaman vardır. Son olarak gruplarda problem çözümü konusunda bir şeyler söylemek gereği vardır. Grubu oluşturan bireylerden herhangi birisinin belli özellikleri grubun geriye kalan üyeleri üzerinde kitleyici ve hatta yıkıcı bir etki yapabilir. Bir kişi o kadar çok konuşabilir ki başka kimse konuşma fırsatı bulamaz. Ya da birisi başka herkesin fikirlerine karşı o kadar eleştirici davranabilir ki diğer üyeler katkıda bulunma konusunda isteksizleşebilirler. 10. bölümde ayrıntılarıyla tartışılan diğer yaygın olgu, gruptaki yüksek konumlu kişilerin düşük konumlu olanlardan daha fazla etkiye sahip olmaları eğilimleridir. Torrance, 1950'de yapılan bir çalışmada bir pilot, bir dümenci ve bir silahçıdan oluşan uçuş grupları bir dizi problem üzerinde birlikte çalışmışlardır. Her bireyin ortaya attığı çözümleri ve grubun bütünlüğünün üzerinde anlaştığı son çözüme ilişkin ayrıntılı kayıtlar tutulmuştur. Grupta pilotun ortaya attığı fikirler hemen her zaman oy birliği ile kabul edilirken silahçının yani düşük konumlu kişinin söyledikleri çok nadir dikkate alınmıştır. Bu durum şaşırtıcı değildir ve kendi başına grubun edimini olumsuz yönde etkilemesi de gerekmez. Çarpıcı bulgu pilotun ya da silahçının doğru yanıtı söylemeleri durumunda grubun buna gösterdiği tepki ile ilgilidir. Torrance pilotun doğru çözümlerinin %100'ünün silahçınınkilerin ise yalnızca %40'ının kabul edildiğini görmüştür. Bunun anlamı şudur, eğer 3 kişi yalnız başlarına çalışmış olsalardı silahçının doğru çözümlerinin en az kalan %60'ı da doğru olacaktı. Fakat grup olarak çalıştıkları zaman pilotun silahçının fikrine karşı çıktığı durumlarda 3 üyeden 3'ünün de görüşleri yanlıştı. Yani bir tarafa atılmak zorundaydı. Aynı etki Riken 1958 bir grubun değişik üyelerine bir ipucu verildiğinde de görüldü. Çok konuşan ve liderlik konumundaki birisine verildiğinde grup problemi çözmektedir. İpucu göreli olarak daha sessiz bir üyeye verildiğinde grup çoğu kez bunu kullanmamaktadır. Bu araştırmalara göre gruplar, bireylerin yalnız başlarına çalıştıkları durumlarda bulunmayan her türden karmaşık etkileşim, çatışma ve baskıları birlikte getirir ve grubun bu özellikleri edimi genellikle olumsuz yönde etkiler. Özet olarak öyle görülüyor ki, çoğu koşullar altında gruplar yalnız başına çalışan bireylerden daha az etkili olmaktadırlar. Grup üyeleri dikkati dağıtır, edimi yavaşlatır ve genellikle birbirlerinin işini güçleştirmek eğilimindedirler. Gruplar yanlışların yakalanmasına olanak sağlarlar ve belli türden problemler üzerinde bu onların göreli etkisizliklerini aşan bir etkiye sebep olabilir. Ayrıca bir çözüm için farklı beceriler gerektiğinde gruplar büyük bir üstünlüğe sahiptirler. Son olarak en alt düzeyde toplumsal durumlarda olduğu gibi grup üyeleri birbirlerini güdülemek eğilimindedirler ve bunu büyük bir olasılıkla en alt düzeyden toplumsal durumlarda olduğundan daha ileri bir düzeyde yaparlar. Eğer diğer özendiriciler henüz yeterince yüksek bir güdülenme düzeyi sağlamamışlarsa bu durum gruplarda çalışmanın bir üstünlüğü olacaktır. Sargınlık. Grup üyeleri arasındaki etkileşim ve duygular grubun edimi üzerinde önemli bir rol oynar. İçinde birçok iç çatışma, anlaşmazlık ve işbirliği eksiklikleri bulunan gruplarda edim daha niteliksiz olurken, insanların genellikle anlaşarak işbirliği yaptıkları gruplarda çok daha iyi olmalıdır. Ek olarak bütün üyelerin birbirlerini sevdiği ve güçlü bir biçimde gruba bağlandığı gruplarda edim iyi olmalıdır. Bu türden bir grupta gönül gücü yani moral, güdülenme ve edimi olumsuz yönde etkileyebilecek çatışmalara karşı baskılar güçlü olacaktır. Grubun bu niteliğine sargınlık adı verilir. Üyelerin birbirlerini ve gruba bağlılığı arttıkça grubun amaçlarını paylaşma düzeyleri ve grup sargınlığı da artar. Bu görüşler yüksek düzeyde sargın grupların sargınlık düzeyi daha düşük gruplardan daha etkili olduğuna işaret etmektedir ve araştırmalar genellikle bu etkiyi göstermektedir. Husband 1940, Berkowitz 1956. Ancak bir grubun kural yani norm ve amaçlarını göz önünde tutmak önemlidir. Grupta sargınlık arttıkça üyeleri grubun amaçlarını daha fazla izleyeceklerdir. Böylece eğer grubun amacı çok çalışıp olabildiğince çok iş çıkarmaksa sargın bir grup sargın olmayan birinden daha verimli olacaktır. Öte yandan eğer belirli bir nedenle grubun amacı çıkarılan iş miktarını sınırlı tutmaksa sargınlığı yüksek bir grup sargınlığı düşük bir gruptan daha verimsiz olacaktır. Şahter ve Arkadaşları 1951, Berkowitz 1954. Diğer bir deyişle bir bütün olarak grup ne yapmaya karar verirse versin sargınlığı yüksek grupla daha başarılı olacaktır. Çoğu grup verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ister görünmekle birlikte birçok grup amaçlı olarak verimliliğini sınırlı tutar. Çok görülen bir örnek belli bir zaman süresi içinde her kişinin çıkarması gereken iş miktarı üzerinde formal ya da informal sınırlamalar getiren bir sendika olabilir. İşçilerden daha fazla değil, yalnızca belirli bir miktar üretmeleri beklenir ve daha fazla üreten kişiye sürüden ayrılmış biri olarak bakılır ve ona göre davranılır. Kuşkusuz bu duruma da amaç bir dış güç yani şirket yönetimi tarafından belirlenmiştir ve artan üretimden dolayı grubun doğrudan bir kazancı yoktur. Ancak verimliliği sınırlandırma ABD'deki kardeşlik grupları ve başka canlı birimler gibi daha informal gruplarda da görülür. Üyeler belirli bir miktar çalışmanın uygun olduğunu fakat o miktardan herhangi bir fazlalığın kötü davranış olduğunu düşünebilirler. Kabul edilen miktardan daha fazla çalışmak isteyen birisi alayla, kötü davranışla, dikkatinin dağıtılması ile ve hatta gruptan atılma ile karşılaşabilir. Böylece sargın gruplar edimi belirlenen düzeyde tutmada daha az sargın olanlardan daha başarılıdırlar. Fakat sargınlık arttıkça edimin düzeyde artacak diye bir kural yoktur. Kalabalıklar, parantez içinde mobs olarak gruplar. Buraya kadar üyeleri bir problem çözmek için birlikte çalışan gruplar üzerinde durduk. Bir etkinliğin bitimindeki sonuç, yapılan işin nicelik ve niteliği üzerinde odaklaştık. Fakat gruplar birçok başka şey de yaparlar ve üyeler üzerinde onları problem çözmede daha iyi ya da daha kötü yönde etkilemek dışında birçok başka etkiye de sahiptirler. Bu bölümün başında anlatılan lokanta yangını bir kalabalık olarak davranan gruplara örnektir. Bütün bireyler kaçmak istemekteydiler. Eğer işbirliği yaparak sırayla çıkmaya çalışsalardı hepsi kurtulabilirlerdi. Ya da gerçekte kurtulanlardan çok daha fazlası kurtulabilirdi. Tersine dağınık ve düzensizdiler. Birbirlerine bakmadılar, bireysel davrandılar ve öldüler. Yemek yiyen insanların arkalarında yükselen duman bulutları karşısında korkup dağılmaları şaşırtıcı olmayabilir. Fakat bu tür bir olgu böylesi aşırı durumlarda sınırlı değildir. Göreli olarak daha durgun ve sessiz olan bir laboratuvar ortamında denek gruplarından her birine bir ipin bir ucu verilmiştir. Öteki uç ise küçük bir ağaç makaraya bağlanmıştır. Mintz 1951. Makaralar boynu her seferinde yalnızca bir tek makaranın geçmesine yetecek genişlikte olan büyük bir şişe içine yerleştirilmişlerdir. Sonra şişe su ile doldurulmaya başlanmış ve herkesten su ona yetişmeden makarasını şişeden çekmesi istenmiştir. Aç parantez, lokantadaki yangınla benzerlik açıktır. Kapa parantez. Su yeterince yavaş yükselmiştir. Böylece teker teker denemek koşuluyla herkes kendi makarasını şişeden çekebilirdi. Şişe açıkça görülebilecek durumdaydı. Her bireyin kendi makarasını çabuk çekip çıkarması için bir ödül yoktu. Ve büyük bir olasılıkla sudan korkmak için ya hiçbir neden yoktu ya da çok az neden vardı. Ama yine de hemen her zaman trafik tıkanmaları ve karışıklıkları gelişiyordu. İki ya da daha fazla kişi makaralarını şişeden aynı zamanda çıkarmaya çalışıyordu. Makaralar şişenin boynunda takılıyor ve henüz çekilip alınmayan bütün makaralar su altında kalıyordu. Harold Kelly ve arkadaşları 1965 bu çalışmayı daha kontrollü bir durumda tekrarladılar. Ve çizelge 14.4'te görüldüğü gibi aynı sonuçları elde ettiler. Ancak ek olarak Kelly gerçek korku düzeyini, aç parantez, örneğin kaçamamaları halinde denekleri elektrik şoku ile tehdit etmek yoluyla, kapı parantez, artırmanın daha fazla düzensizlik ve trafik tıkanmalarına neden olduğunu gösterdi. Halihazırdaki amacımız için bu araştırmanın temel noktası hafif bir gerginlik, yani stres altında bile bazen bir grubun düzensiz ve kendini yıkıcı bir biçimde davrandığı ve bu eğilimin gerginlik arttıkça arttığıdır. Çizelge 14.4. İşbirliği gerektiren bir durumda tehdidin kaçma davranışı üzerindeki etkisi. Tehdit düzeyi 1 düşük, kaçma yüzdesi 69. 2 orta, kaçma yüzdesi 56. 3 yüksek, kaçma yüzdesi 36. Kaynak Kelly ve arkadaşlarından 1965 uyarlanmıştır. Bireysellikten uzaklaştırma, parantez içinde kişiliksizleştirme. Grupların en etkileyici yönlerinden biri insanların bazen yalnız başlarına olsalardı yapmayacakları şeyleri birlikteyken yapmalarıdır. Eylem, ahlak, din ve şiddete dayalı davranışlar içerdiğinde bu çok çarpıcı ve korkutucu bir hal alır. ABD'nin güneyindeki linç olayları, Güney Amerika'da futbol hakimlerinin öldürülmesi, kentsel ayaklanmalar ve benzerleri gibi. Ayaklanmalara karışan bazı insanlarda yapılan görüşmeler, yalnız başlarına olsalardı şiddet eylemlerinde bulunmayı hiçbir zaman düşünmediklerini ve ayaklanma sona erdiğinde yaptıkları karşısında dona kaldıklarını göstermektedir. Bu olgu için genellikle yapılan açıklama, grup içinde bireylerin kişisel sorumluluk duygularını kısmen yitirdikleri biçimindedir. Genellikle olduğu gibi davranışlarından sorumlu olduklarını düşünmek yerine grup üyeleri her nasılsa birbirleriyle sorumluluğu paylaşmakta ve hiçbiri yalnız olmaları durumundaki kadar güçlü bir sorumluluk duymamaktadır. Buna bazen sorumluluk dağılması ya da bireysellikten uzaklaştırma adı verilmektedir. Çünkü insanlar ayrı ayrı bireyler olarak değil grubun parçaları olarak tepki göstermekte ve kendilerine karşı da öyle davranmaktadırlar. Yarattıkları sorumluluk dağılması ya da bireyselliksizleştirme derecesi bakımından gruplar oldukça büyük farklılıklar gösterirler. Ek olarak bir grubun bireyselliksizleşmesi arttıkça üyelerinin davranışları daha özgür ve engelsiz duruma gelir. Bireysellikten uzaklaştırmanın bir sonucu bir grubun üyelerini daha az kimliklenebilir duruma getiren her şeyin bu etkiyi artırmasıdır. Grup üyeleri kendilerini grubun daha fazla bir parçası olarak hissettikçe ve başkalarınca da böyle görüldükçe bireyler olarak daha az tanınabilir hale gelirler. Kendilerine özgü bir kimlikleri olduğuna ilişkin duyguları güçsüzleşir ve daha fazla sorumluluktan uzak davranabilirler. Bir kalabalıkta insanların çok büyük bir çoğunluğu bireyler olarak davranamazlar. Birbirlerine karışır ve bir anlamda kendilerine ait bir kimliğe sahip değillerdir. Tersine kimliklenebilir olmaları ve öyle olduklarını hissetmeleri ölçüsünde bireysellik duygularını korur ve sorumsuzca davranmaları olasılığı azalır. Singer, Brash ve Lulin 1965 tarafından yapılan bir deneydi. Bu görüşü sınamak için deneklerden bazıları kolayca kimliklenebilir hale getirilirken diğerlerinin kimliklenebilmeleri zorlaştırılmıştır. Birinci koşulda herkes normal giysileri içinde idi ki bu herkesin diğerlerinden farklı giyindiği anlamına geliyordu. ek olarak denekler isimleriyle çağrıldılar ve her birinin bir birey olarak görünebilmesi için her şey yapıldı. İkinci koşulda ise bütün denekler birbirlerinin aynı laboratuvar önlükleri giydiler. Araştırmacı onları isimleriyle çağırmaktan kaçındı ve genel olarak bireysel varlıklarının pek fazla önemi olmadığı izlenimini vermeye çalıştı. Daha sonra grup müstehcen konuşmayı gerektiren birisi de dahil olmak üzere bir dizi konuyu tartıştı. Düşük kimliklenebilirlik koşulundaki gruplar bütün tartışmalarda özellikle de müstehcen konuşmayı gerektirende çok daha özgür davrandılar. Konuşmada daha az duraklama, daha canlı tartışmalar ve en önemlisi konunun iyi tartışılabilmesi için gerekli olan müstehcen sözcükleri kullanma doğrultusunda daha büyük bir isteklilik görülüyordu. Kolayca kimliklenip tanınabilen deneklerse çok daha kısıtlı davrandılar ve yasak sözcükleri kullanmada oldukça isteksiz göründüler. Kimliklenebilirliğin çok daha belirgin bir etkisi Zimbardo'nun 1969 yaptığı bir deneyde görülebilir. Bu deneyde sözde yabancılara karşı sempatik tepkileri içeren bir çalışmaya katılmak üzere dörder kızdan oluşan gruplar üzerinde çalışıldı. Bir koşulda kızlar adlarıyla çağrıldılar. Adları söylenerek selamlandılar. Üzerinde adlarının yazılı olduğu etiketleri taşıdılar ve kolayca kimliklenebilmekteydiler. Diğer bir koşulda ise kendilerine büyük gelen laboratuvar önlükleri ve başlıklar giydiler. Hiçbir zaman isimleriyle çağrılmadılar ve onları kimlikleme olanaksız değilse bile çok güçtü. Bütün gruplara gruptan olmayan bir kıza elektrik şoku verme fırsatı verildi. Kimliklenemeyen deneklerin hemen hemen ötekilerin iki katı sayıda şok verdikleri görüldü. Daha zor kimliklenebilir olma öyle görülüyor ki saldırganlığı çarpıcı bir biçimde artırmaktadır. Bu bireysellik kaybının bazen gruplarda sergilenen saldırgan ve olumsuz toplumsal davranışların nedenlerinden biri olduğu görüşünü desteklemektedir.